Ailemin benden yana çok büyük bir beklentisi olduğunu düşünüyorum. Ya da bana öyle yansıtıyorlardı bilmiyorum ama çocukken sürekli işte kafamın ne kadar çalıştığına, vay efendim ne kadar zeki olduğuma falan dair sürekli konuşuyorlardı. Aslında onları yanlışlayan pek çok örnek vardı. Şimdi sizlere bu örneklerden bahsedeceğim biraz. Geçmişte yaşadığım ve mallığımı ortaya koyan pek çok anıdan bahsedeceğim bu bölümde. Başlayalım.
Şükündür. Şükündür.
Şükündür. Şükündür.
Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Bu anlatacağım düşük zeka ihtiva eden anılar kah biri tarafından kandırılmak, kah trollenmek, kah bir şey icat etmiş gibi hissetmek veya kah bir şeyi yanlış ama çok yanlış anlamak gibi mini kategorilere ayrılsa da ana kategorimiz aynı. Yani ana temamız aynı. O da düşük IQ. Öyleyse ilk anımızla başlayalım. Öncelikle anımızla ilgili küçük bir ön bilgi vermek istiyorum. Benim gözlerimi dünyaya açtığım ilk ev kenar mahalledeydi. Her ne kadar komşularımız çok iyi insanlar olsalar da gerek mahallede doğru düzgün yaşatım olmaması, gerek çevrede çok fazla inşaat vesaire olması ve güvensiz olması dolayısıyla annem beni çok fazla sokağa çıkarmıyordu. Ve anaokuluna falan da gitmemiştim. Yani sürekli annemle vakit geçiriyordum ve sürekli evdeydim. Maksimum evin bahçesindeydim işte. Çıkabildiğim dışarısı orasıydı. Dolayısıyla hayatı annemden, babamdan ve çoğunlukla Susam Sokağı'ndan gördüğüm şeylerle tanımaya çalışıyordum. Bu durum benim okula başlama yaşımın yaklaşmasıyla birlikte değişti. Çünkü Eskişehir'de daha iyi adı olan bir ilkokula yazılabilmek için semt değiştirdik. Yani yeni bir semte taşındık. Bu yeni semt biraz daha güvenli gibiydi. Ve bir de kardeşim olmuştu. Yani dolayısıyla annemin evdeki çocuk yükü iki katına çıkmıştı. Dolayısıyla mahallede artık daha güvenli olduğu için, benim de yaşım biraz büyüdüğü için sanırım fazla evde durup da kafa sıkmayayım diye annem beni dışarı çıkmaya teşvik etmeye başladı. Ve ben hani 5,5 yaşında falandım ilk kez sokağa çıktığımda, öyle söyleyeyim. Böyle olunca mesela diyelim yolda yürüyorum, işte elim duvara değiyor. Elim kirlendi diye eve giriyorum, işte ne bileyim bir yere oturuyorum, işte üstüm kirlendi diye eve giriyorum falan. Ben her 15-20 dakikada bir eve gelip elimi yıkadığımı falan filan görünce annem beni karşısına oturup dedi ki bak hani böyle duvarı ellediğin zaman her zaman elini yıkamana gerek yok, işte pislenirse yıkarsın falan filan diye. Yani biraz da artık hani biz bu çocuğu ne yaptık, böyle ne hale geldi bu mal der gibi bana bunu izah etmişti. Ve böylelikle sokakta daha uzun süre kalabilmeye başlamıştım. Peki bu iyi bir sonuç getirecek miydi? Maalesef hayır. Bir gün mahallemizde bulunan ve skindirik bir teneke kaydırak, her an yuvasından çıkacak gibi duran bir tahterevalli ve herhangi bir koruma ünitesi bulunmadığı gibi sallandığı yerden de kanca yardımıyla kolaylıkla çıkarılabilecek olan bir salıncaktan ibaret olan tetanoz yuvası bir parkımız vardı. Orada öğle güneşinin altında böyle mal gibi duruyordum. Yaş falan işte 5,5-6 gene. Benden 3-4 yaş büyük bir çocuk geldi ve dedi ki sana bu parkı satayım. Ben de olur dedim. Cüzi bir miktarda anlaştık. Şu an tam bilmiyorum ama hani hadi diyelim ki şimdinin işte 5 lirası 10 lirası neyse o tarz bir paraya anlaştık. Ve akabinde bana parkın tapusunu verdi bu abimiz. Ben de çok mutluyum yani. Henüz 6 yaşındaydım ve ilk mülkümü edinmiştim. Gerçek bir başarı öyküsü yazmaya adım adım yaklaşıyordum. Yani o park sonradan çok değerlenecekti falan. 20 sene sonra falan civarında Starbucks falan açıldı yani. Bayağı değerli bir park şu an. Neyse ben işte akşam olduğunda artık ilk tahsilatları yapmaya başlarım diye tahmin ediyordum ve parka gittim, işte kaydıraktan kayan çocuklardan falan para istemeye başladım. Tabii çocuklar hani ne alaka falan dediler. Daha sonra bir veli çocuğunu kaydırakta kaydırmaya getirmiş bir veli. Ne oldu, ne diyorsun sen falan dedi. Dedim bu park benim, bana para vermeniz lazım. O da dedi nereden senin oluyormuş dedi. Tabii yani çocuk olduğum için çok fazla diye almadan bunu söyledi. Ben de aa dedim pato tapusu bu falan, adam gülmeye başladı. Meğerse değerli dostlar bu parkın tapusu değilmiş. Bu sadece sigara paketinden çıkan hani o alüminyum kaplı kağıt gibi bir şey. İşte onu bana parkın tapusu diye vermişler. Daha sonra adam bir de benimle ha seni kandırmışlar falan diye bir de dalga geçti benden 25-30 yaş büyük olmasını hiçe sayarak. Ve ben de o dönemlerde en etkili silahımla karşılık verdim. Yani o da eve gidip ağlamak. Başka bir gün bir akşamüstü vakti sokağımızı çok ağır bir koku sarmıştı. Yani affedersiniz bok kokusuydu bu. Tam emin değilim ama hani kanalizasyonla ilgili bir sıkıntı oldu. Aşikardı, artık lağım mı patlamış, boru mu çatlamış neyse. Belediyeden bir takım görevliler gelmiş ve logar kapaklarını kaldırarak bazı çalışmalar yapıyorlardı. Ben de hani sokağı ve hayatı yeni yeni tanımaya başlayan biri olarak yani biraz da heyecanlı bir şekilde o dönemki apartman yöneticimize giderek ne olduğunu sordum. Çünkü yönetici de çalışmanın başında bekliyordu. O da şöyle bir cevap verdi. Ne olacak, baban öyle bir sıçmış ki lağımı tıkamış, onu açtırıyoruz dedi. Ya benim o dönemki espri anlayışım, tesisat bilgim ve mallığım bir araya gelince bu suçlamayı ciddiye almam kaçınılmazdı. Maalesef yöneticimiz bunu hesap edememişti. Zaten bir de kafamda şey düşünüyorum. Babam mesela sabahları tuvalette çok duruyor. Muhakkak o zaman tıkamıştır. Hani diyorum keşke baba taksit taksit sıçsaydın. Niye her sabah tek sefer yapıyorsun? Bak boruları tıkamışsın falan filan diye. Ya dedim bizi rezil etti bu adam falan diye. Nasıl böyle kendi içimde fırtınalar koparıyorum? Bizi rezil ettik. Bütün sokağı da mağdur etti. Çok mahcuptum yani mahalle halkına karşı. İşte bu düşünceler ışığında bir aksiyon almam gerekiyordu. Ben de aldım. Eve gidip ağladım. Artık sokağa çıkabiliyor oluşum annemin elini başka bir şekilde de rahatlatmış. Yani sadece artık evde durup kafa sikmekle kalmıyor. Bazı fonksiyonel faaliyetlerde de bulundum. Mesela bunlardan en önemlisi bakkala gitmekti tabii ki. Bu arada yani kardeşim oldu demiştim. Kardeşim büyüdü, biz genç olduk, yetişkin olduk falan ama bu bakkala gitme işi hala bana kilitlenir. Yani şimdi bile Türkiye'ye tatile gittiğimizde kardeşimle aynı anda evde bulunuyorsak muhakkak bakkala giden taraf benimdir. Bana böyle bir yaftası var bakkala giden şeklinde. Esas mevzuya dönelim. Bu bakkal seanslarından birinde bir ekmek ve bir süt almam gerekiyordu. Annem ilgili parayı elime verdi. Ben bakkala gittim. Yani aldım ekmeği, sütü, parayı koydum. Bekliyorum hani para üstü bekliyorum. Adam parayı alsın diye bekliyorum. Adam durdu durdu baktı. Tamam yavrum dedi. Parayı sonra getirirsin problem değil dedi. Ben şimdi düşünmeye başladım. Acaba annem eksik para mı verdi? Hani beni orada nasıl küçük düşürür? İşte ben rezil oldum. Bakkal beni acaba üstü kapalı tehdit mi etti falan filan diye. Tahmin edeceğiniz üzere ağlayarak eve gittim ve anneme işte bir isyan bir figan yani sen beni rezil ettin mahvettin beni orada ben bir daha o bakkala gidemem işte onurum iki paralık oldu falan gibi bazı yeni öğrendiğim söylemlerde bulunuyordum. Daha sonra annem yani ne olduğunu anlamadan dur bir bakalım dedi gel gidelim bakkala soralım neymiş falan diye beni aldı bakkala gittik. Meğerse benim hani parayı koyduğum yer adamın görüş açısının dışında böyle kalmış hani bir kör noktaya koymuşum parayı. Çünkü bakkala gittiğimizde para hala orada duruyordu. Anneme dedim aa bak para buradaydı falan filan. Daha sonra yanlış anlaşılma giderildi. Bu yarattığım gereksiz drama, anneme yaptığım gereksiz şov, akabinde durumun son derece saçma bir şekilde noktalanması falan hani aşak olanına dönmüştüm açıkçası. Bir başka mahalle anımıza devam edelim. Mahallemiz daha yapılaşma aşamasındaydı. Çoğunlukla tarlalar falan vardı. Birkaç apartman vardı ama bir de arkada bir dere ve hemen yanı başında uzun kavaklar ve çalılar vardı. Hani biz oraya ara sıra böyle çocuklarla işte oturmaya falan gidiyorduk. Hani böyle evden sandviç falan yapıp işte ekmek arası yapıp orada ara sıra piknik falan yapıyorduk. İşte bir gün yine dediler ki Serdar pikniğe gideceğiz ama sen önden git yer kap. Tamam dedim. Bu arada mahalledeki çocukların hepsi benden 3-4 yaş büyük oldukları için hani tabii akılları falan daha iyi eriyor. Ve hani bu tarz ayak işleri de bana kalıyordu çocuk olduğum için. Yani onlardan küçük olduğum için. Neyse ben hiç hani sorgulamadan niye ben yer tutuyorum falan filan diye demeden yaldır yaldır gittim. Hızlı hızlı gittim. Çalının arkasına bir geçtim. Bir baktım bir adam ve bir kadın. Adam kadının memesini tutuyor. Öpüşüyorlar, yiyişiyorlar. Meğerse orası o kavaklar, o çalıların olduğu yer o dönem evi bulunmayan ve yiyişmesi gereken gençlerin yiyiştiği mekanmış. Ben onu bilmiyordum. Bizim elemanlar da böyle bir durum olduğunu görmüşler ve beni yollamışlar. Neden? Çünkü şerefsizlik olsun diye. Daha sonra adam bana küfretti. Böyle yalanlar hani toparlanıp da kovalanıyormuş gibi yaptı ama tabii ben o çocuk korkumla adam beni bulup bıçaklayacak ve namusuma zeval getirdin diye oracıkta canıma kıyacak diye götüme vura vura eve kaçtım ve ağladım. Bir başka kerizlenme anısıyla devam edelim. Yaşı benimkine yakın işte 35 civarı olan insanlar hatırlayacaktır. Eskiden sokaklarda bazı çocuklar kader kısmet diye bir şey yaparlardı. Şöyle bir şey, bir kutu var. Kutunun üzerinde kazı kazan mantığıyla gizlenmiş numaralar var. Para veriyorsunuz, o numaraları kazıyorsunuz. Bir tane kazıma hakkınız var tabii ki. O numaralarda işte 0'dan 3'e 4'e kadar tam hatırlamıyorum. İşte 0'da dünyanın en adi gofreti böyle aroması berbat saman gibi bir şey. Zaten adı kısırdı onun. Sıfır kazırsanız o bisike benzemeyen iğrenç gofretten yiyorsunuz. Bir çıkarsa onun çikolatalı versiyonu var ama daha da berbat. Keşke sıfır çıksa dedirten kötü bir gofret var. Onu yiyorsunuz. İşte iki çıkarsa başka bir şey. Üç çıkarsa işte bir tane kol saati var. O koca kutunun içinde. Öyle bir şans oyunu, kumarımsı bir şeydi. Neyse ben ara sıra bu kader kısmetten kazıyordum. O güne kadar daha bir bile çıkmamıştı bu arada yani. Hiç bugüne kadar daha bir kazıldığımı hatırlamam. Hep sıfır ve o iğrenç gofreti yerdim. Bu sefer bir de akrabamız olan, yine benden yaşça 2-3 yaş büyük bir akrabamız bana mükemmel bir kazık attı ve dedi ki işte ben yeni bu kader kısmet kutuları yeni artık iki katmanlı numaralar var. Yani atıyorum kazıyorsunuz sıfır çıkıyor altını bir daha kazıyorsun bir başka bir numara daha çıkıyor falan dedi. Ama bazılarına da hiç çıkmıyor dedi. Ama geçen arkadaş bir kazıdı dedi işte 5 çıktı dedi, ona kol saati verdim falan filan dedi. Ben tabii hemen iştahlandım çünkü malım, çünkü ben o zaman, yani o zamanlar daha da maldım. Hemen parayı verdim ve hazır kazınmamış numaralar varken gittim. Normalde kazınmış olan 0 olan bir numara vardı. Yani daha önce kazınmış ve 0 çıkmış kısmı. Bir daha kazıdım. Tabii ki bir değişiklik olmadı. Ve değerli akrabamız bana dedi ki, aa dedi bak 0'ın altında bir şey yokmuş. Onun altı boşmuş. Sen gofret de alamıyorsun dedi. Böylelikle benim işte o zamanki paramı aldı. Bu mallığımla yüzleşmem ve kendimle barışmam yaklaşık 1-2 yılımı aldı. Yani nasıl böyle bir şey kanabilirim? Bu nasıl bir açgözlülük? Hani inanıyorsun ve hemen bütün paranı yatırıyorsun ama... Bir yandan da düşünüyorum, belki bu akrabamız olmasaydı ben parayı çiftlik banka falan kaptıracaktım belki yıllar sonra. Belki bu ders bana vesile oldu dolandırılmamam konusunda. Sıradaki anımız yine 4-5 yaş büyük bir akrabamız tarafından bir trollenme anısı. O dönem bulunduğumuz mahalleden şehir merkezine giderken bir sulama kanalının üzerinden geçmemiz gerekiyordu. Bunun içinde bir köprü vardı. Hani köprü öyle çok modern bir köprü falan gibi düşünmeyin, işte köylerde falan bulunan bir köprü gibi. Betonarme bir köprü ama hani çok güven vermeyen bir köprüydü. O köprüden geçerken genelde oradaki işte çingene çocuklarının falan kanalda yüzüklerini görüyorduk. Annemle de oradan geçip giderken sürekli işte o kanaldaki çocukları falan görünce işte annem işte bunlara tifo bulaşacak, ölecekler, boğulacaklar, onlar pisler falan filan gibi benim kanala girmemem için gerekli olan fikir tohumlarını ekiyordu her seferinde oradan geçerken. Zaten böyle bir kara propagandaya gerek yoktu. Çünkü ben zaten yüzme bilmiyordum. Bir de gerçekten ben çok temkinli bir çocuktum. Yani şöyle söyleyeyim, belki o yaşlarda güvenlik anlamında daha hassastım. Bonibon yemiyordum. Hap olabilir diye. Zararlı bir hap falan verilebilir diye. Bonibon yemeyen bir çocuktum. Ki bu önlemi de muhtemelen hani şey şarkısı var ya. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok falan. İşte o şarkıda biliyorsunuz eve gelip bir şişe ilacı şeker diye midesini indiren bir çocuğun dramı anlatılıyor işte neşeli bir şekilde. Belki de o şarkının etkisiyle hiç böyle şeylere merakım olmadı. Yani bonibondu monibondu ki kanalda yüzmek şöyle dursun yani. Ben kanalın yanından geçmiyordum öyle söyleyeyim tek başıma. Bir gün bu 4-5 yaş büyük akrabamız bana söz vermişti. Atari salonuna götüreceğim seni diye. Ben de o zaman yanıp tutuşuyorum Atari aşkıyla. İşte gideceğiz falan dedi ki ama kanalın üzerindeki köprüyü yıkmışlar. Oradan geçerken kanaldan yüzeceğiz dedi bana. Şimdi ben zaten dediğim gibi korkak bir çocuktum. Birincisi yüzme bilmiyorum. İkincisi annemin uyarıları kulağımda çınlıyor. İşte kolera, tifo, hepatit B falan diye. Ama canımda nasıl Atari oynamak istiyor belli değil. Yani o tutku da var ama korku da var. Bu duygu karmaşasının içinde minik yüreğim daha fazla dayanamadı ve ben yine ağlamaya başladım ama nasıl ağlıyorum, yıkıyorum ortalığı, nasıl yıkmışlar bilmem ne falan, belediyeye falan şikayet edeceğim o derece sinirlenmişim. Tabii bu 4-5 yaş büyük akrabamız benim psikopat reaksiyonumdan tırstı ve yok yok dedi, yıkmamışlar, ben sana şaka yaptım falan dedi. Bu sefer de sen nasıl şaka yaparsın bana bilmem ne falan diye ona zınardım işte bilmem ne falan. Daha sonra annem geldi beni dövdü elemanın yanında, niye ortalığı velveleye veriyorsun diye ve o günkü Atari salonu seansımız iptal oldu. Atari salonu demişken bu podcast'te geçmiş bölümlerde daha önce anlatmış olduğum bir anıyı tekrar anlatacağım. Başka bir anımız, bizim komşuluk ilişkilerimiz çok yakındır Eskişehir'deki evde. Belki de olması gerektiğinden fazladır bu arada. Öyle ki biz böyle komşularımızın akrabalarını falan da tanıyoruz işte. Annem özellikle bu işin lideri. Hangi komşunun hangi akrabası varsa bilir. Hepsinin düğününe gider. İşte komşumuz evlenirse düğün yemeği bizim evde verilir falan. Böyle bir birleştirici çimento etkisi vardır apartmanımız üzerinde. Neyse bir gün biz çocukken yine bir komşumuza gittik. Komşumuzun da yeğenleri falan var işte evde. Kalabalık bir ekip. Yine benden 4-5 yaş büyük bir tayfa. Türk kahvesi içildi. Türk kahvesi içtikten sonra bu 4-5 yaş büyük abilerden bir tanesi komşumuzun yeğeni oluyor. Hadi falınıza bakayım dedi. İşte aynı yaş grubundan 3-4 kişiler hepsinin falına bakıyor. Birine diyor sen doktor olacaksın, sen çok başarılı olacaksın, çok zengin olacaksın, bilgisayar mühendisi olacaksın, çok iyi yerlere geleceksin falan filan diyor. Herkesi yağlıyor, ballıyor. Ben de normalde hiç merakım olmamasına rağmen tabii işte az önce dediğim gibi açgözlük, mallık falan bir araya gelince seninkine de bakayım dedi. Normalde mesela niye falıma baktırayım ben? 8-9 yaşında çocuğum yani. Verdim fincanı, al abi bak dedim. Bu konuşmaya şöyle başladı. Dedi ki o dedi sen dedi ayvayı yemişsin dedi. Senin dedi annen baban ölecek, sen işte sokak aç kalacaksın, dileneceksin, senin kolunu kesecekler, bir lokma ekmek vermeyecekler, çok kötü günler bekliyor seni falan böyle. Ben başta çok önemsememeye çalıştım, hani ya falan bu falan gibi, hani kendi kendimi teskin etmeye çalışıyorum ama bayağı artık böyle betimlemeli falan anlatmaya başladı. İşte kolunu şuradan kesecekler falan diye kolumdan hayali bir çizgi çekiyor. İşte annen şöyle ölecek, babam böyle ölecek, işte şöyle böyle falan filan. Aman yarabbi, bir betimleme yapıyor ki akıllara zarar ve ben dün bu hani falı sallamamaya niyetli olmama rağmen bütün bu manipülasyonlara dayanamayarak bir anda zırlamaya başladım ve elemanın burnuna atıldım. Elimle elemanın burnunu şey yapıyorum, bir yandan vuruyorum işte ağlıyorum falan filan. Zor ayırdılar gerçekten. 8-9 yaşında olmama rağmen o öfke patlamasıyla elemanın yakısına nasıl yapıştıysam beni ayıramadılar. Ama eleman bir yandan hani benim tarafımdan darp edilmesine rağmen ya artık herhalde çok güçlü değildim. Hayvan gibi gülüyordu ya da artık hani çok başarılı bir trollük yaptığını bildiği için onun verdiği zafer sarhoşluğuyla gülüyordu bilmiyorum ama. Gerçekten o gece gözüme uyku girmedi bu arada. Hem korkudan hem öfkeden yani aynı şeyleri yaşıyorum genelde dikkat ettiyseniz. Korku, öfke, hayal kırıklığı. Baba tarafında 10 kuzeniz. Ben 8 numarayım. Bir kere bir bayramdayız ve hani en yakın işte bana yakın olan kuzenim 2 yaş büyük benden. İşte ondan sonra 6 yaş büyük var, 8 yaş büyük var falan diye gidiyor. İşte bunlar birlikte Luna Park'a gideceklermiş, tamam mı? Hani öyle bir anlaşma yapılmış. Ama ben çok küçüğüm. 6 yaşında falanım işte. Ve gerçekten de öyle şey bir çocuk değilim. Hani bir yere götürülmek isteyebilecek bir çocuk değilim. Huysuzum. Hani bir yeri sevmediğim zaman girmiyorum. Birini sevmediğim zaman yani ona hayatı zindan edebiliyorum falan. Dolayısıyla bunlar benden gizli gitmek istiyorlar. Beni götürmek istemiyorlar. Ama şöyle bir durum var. Ben de zaten onlarla gitmek istemiyordum. Yani çünkü ben annemden ayrı kalamıyordum çok fazla o zamanlar. Bir de hani kuzenlerimi çok tanımıyorum. Bir de zaten Luna Park falan hani benim aklımın hafızalarımın alacağı şeyler değil. Bir de bizim paramız olmadığı bilgisi bana o yıllarda öyle güzel nakşedildi ki ben hani asla gitmek istemem Luna Park'a falan. Hani babamın parası boşa gitmesin falan diye. Bunlar evden çıkmaya yakın bir tiyatro oynamaya başlar kendilerine. Hani güya bana çaktırmayacaklar ama işte ben duymuştum zaten Luna Park'a gideceklerini. Çok kötü bir Flash TV oyunculuğuyla İşte güya hiç istemedikleri bir yere zorla gideceklermiş. Aman işte ben gitmek istemiyorum işte diyorlar ki yok senin de gelmen lazım. Keşke ben de gitmesem ama hep birlikte gideceğiz. Ay çok sıkıcı orası falan filan diye böyle konuşuyorlar ama inanılmaz kötü yani. Hani gerçekten Flash TV tokatlar oyunculuk anlamında öyle söyleyeyim. Ama bu kötü oyunculuk ve kötü senaryo bu piyesin hazırlandığı tek isim olan beni memnun etmedi demek ki. Ben yine ağlamaya başladım. Ama Luna Park'a gitmeyeceğim diye değil. Siz beni salak yerine koyuyorsunuz. Gidecekseniz gidin bana ne. Ben artık 7 yaşındayım. Bilmem ne falan diye. Nasıl ağlıyorum. Gene başladı benim ağlama mesaisi. Benim tabii bu sinir krizini fırsata çevirdiler ve gittiler tabii ki. Ben daha sonra işte anneme falan işte çocuk yerine koyuyorlar. Beni kandırmaya çalışıyorlar falan filan. Annem beni dövdü sonra. Niye burada rezalet çıkarıyorsun diye. Sanırım kendisi bu eyleme susturucu adını veriyordu. Çünkü gerçekten de etkiliydi. Susuyordum hemen. Bu arada bir başka bayram krizini anlatmak istedim. Az önce bahsetmiştim hani bizim durumumuz iyi değil fikri bana çok güzel nakşedilmişti. Bu arada bizim bayramlarda kimse bana harçlık da vermezdi. Hani annem babam zaten vermezdi ama mesela gidiyoruz çok kalabalık bir sülale dediğim gibi. 3 tane halam bir tane amcam var onların eşleri var babaannem var falan. Hiç kimse elini cebine sokup da harçlık vermezdi. Bir tek eniştem hariç o eniştem sağ olsun. Daha doğrusu Allah rahmet eylesin. 3-5 bir şey verirdi yani az da olsa verirdi adamcağız. Bu adamcağız bana yine bir harçlık verdi ve ben o dönem işte babamın işlerden çok şikayetçi olduğunu duyuyordum. İşte işler iyi değil, işler kesat falan filan diye. Ben de tabii bu lafların etkisinde kalarak tabii ki bana yönelik söylenmiş şeyler değil ama ben öyle bir kendime misyon edinmişim herhalde. Babamın parası yok diye çıkıp eniştemden aldığım parayı babamın cebine koymuştum. Bu arada ben hani bunu gizli gizli yaptım zannediyorum ama annem görmüş ve bir şey de söylememiş. Ya oğlum bak bu senin paran işte bizim o kadar da paramız yok değil falan dememiş. Baya baya hani ses çıkarmamış. Öyle ben de kerizliğime doymayayım yani. Sıradaki anımız bir kazıklanma öyküsü. Tıpkı az önce anlattığım parkın tapusu muhabbeti gibi kötü bir ticaret. Benim ilk bisikletim bir kuzenimden kalan BMX model bir bisikletti. Senelerce kullandım. Emektar bir bisiklettir. Çok iyiydi ama artık yolun sonuna gelmiştik kendisiyle. Gerek benim artan vücut ebatlarım gerekse bisikletin gerçekten artık kirpas içinde kalması dolayısıyla. Çürüyecekti yakında. Dolayısıyla ben yine bir öğle sıcağında mahallede radyasyonumu alırken bir baktım eskici geliyor. Eskici diye bağırarak. Dedim ki dedim ben neden bu eski bisikletimi satmıyorum ki? Sonuçta o da bir metal. Muhakkak eskicinin işine yarayacaktır. Neyse ben eskiciye abi falan filan gittim çağırdım işte böyle şey yaptı. Tamam dedi getir bakalım dedi bisikleti getirdim gösterdim. Sonra dedi ki tamam ben buna şu parayı veririm. Ben tabii hiç pazarlık falan asla hala yapamam. O zaman da yapamadan. Direkt tamam ver dedim. Daha sonra parayı aldım. Şimdi paranın ne kadar olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü sizde bir şey çağrıştırmayacak yani. Ne kadar bir para olduğunu çünkü kur falan çok değişti. Liradan 6-0 falan atıldı ondan sonra. Ama şöyle söyleyebilirim. O parayla ne aldım biliyor musunuz? Eskicinin bana verdiği parayla direkt olarak gittim bakkala ve yumyum alabildim sadece. Ya eskici beni öyle bir tokatlamıştı sağ olsun. Ben bu olaydan senelerce kimseye bahsedemedim biliyor musunuz? Hala annemin falan haberi yoktur mesela. Çünkü bu gerçekten büyük bir salaklık ya. Hani sen hayırdır yani ne güven bu böyle kendi kendine. Adam seni alıp kaçırabilir mesela. Hani bisikleti falan geçtim. Sıradaki anımız sadece benden ibaret olan bir anı. Kendi kendime yaşadığım gereksiz bir coşku, gereksiz bir heyecan, gereksiz bir kendini bir şey zannetme ve akabinde yaşanan hayal kırıklığını anlatıyor. Anımız şöyle. Bir gün evde yatıp televizyon izliyorum. Artık ne izlediğimi hatırlamıyorum gerçekten. Ama 9-10 yaşlarındayım yine. Artık hani matematiğin o güzel dünyasıyla yavaş yavaş karşılaşıyoruz. İşte havuz problemiydi, yaş problemiydi. Hani bunları Ahmet Buğan Bey'in de katkılarıyla yavaş yavaş artık deneyimlemeye başladık. Ama neyse ben hatırlamadım ama faydasız olduğuna emin olduğum bir programı izlerken bir anda gözüm televizyon üzerinde yer alan ve zamanında gazete kuponları biriktirerek alınan ansiklopedi setine gözüm takıldı. Ben 1 ila 17 numaralı ansiklopedilerin olduğu rafa gözümü diktim ve bunların ortasındaki sayı 9 dedim. Daha sonra dedim ki 9, 1 ile 17'yi topluyorsun, 18, 2'ye bölüyorsun, 9. Ha siktir dedim. Ben bir şey buldum galiba falan. Sonra baktım, hani 1'den 15'e kadar olanları bakayım dedim. Bakıyorum, 1 ile 15 topluyorsun, 16, 2'ye bölüyorsun, 8, ortası 8 falan. Kafa yiyecek gibi oldum. Baya baya formül bulmuştum yani. Ha siktir lan dedim. Ben hani bir şey icat ettim şu an. Ben durduğum yerde bir şey icat ettim. Ben bir dehayım falan. Kendi kendime hani deniyorum, sürekli deniyorum, işte 1 ile 10 arası deniyorum, işte 3 ile 7 arası deniyorum falan filan. Bayağı balatayı yaktım yani oturduğum yerde. Dedim ki ben en iyisi bu buluşu birkaç sene saklayayım. Çünkü daha henüz 9 yaşındayım. Hani öğretmenime falan söylersem öğretmenim bu fikri çalar. İşte daha sonra gider kendi adına patentletir falan filan. Ben bayağı hani şey tribindeyim. O an telif hakkı, işte patent, matent bunları kovalamaya başladım kendi içimde. Neyse ki bu buluşumdan kimseye bahsetmedim. Sır saklama konusunda iyiyimdir biraz. Kimseye söylemedim derken 2 hafta sonra bilin bakalım ne oldu. Meğerse biz o konulara geçiyormuşuz, sayı serileri falan. Öğretmen demesin mi işte bilmem kaçtan bilmem kaça kadar olan sayıların ortalamasını işte baş sayı son sayıyla toplanıp 2'ye bölünerek bulunur falan diye. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Hani bu nasıl bir gaza geliş? Niye mesela hani kendine nasıl güvendin mesela bu şey kimsenin aklına gelmemiş olabilir mi falan diye nasıl cesaretlendim? Bilmiyorum gerçekten işte kendi kendime yaşadığım bir hayal kırıklığıydı bu da. 12 yaşındaydım. Mahalledekilerle falan takılmayı bırakmıştım artık. Hani biraz daha bir ortaokula falan başlamıştım çünkü. Pek de anlaşamıyordum mahalledekilerle. Bu arada babam işleri büyütmüştü. İkinci dükkanı açmıştı. Dolayısıyla ben yazın tatilde falan hani babamın yanına gidiyordum. Veya işte bazen açılan dükkanımız, annem orada duruyordu. Oraya yardım ediyordum. Bazen babama yardım ediyordum falan filan. Neyse. İşte o günlerden birinde dükkanda tek başımayım. İşte otururken böyle kalabalık bir kafile girdi dükkana. Yani 7-8 kişi varlardı. Ama Türkçe konuşmuyorlar. Arapça gibi bir şey konuşuyorlar böyle. Varala varala diye konuşarak içeri girdiler böyle. Esmerler, Orta Doğulu ve muhtemelen Arap oldukları çok belliydi. Pantolonları bakıyorlar, açıyorlar, yerine koyuyorlar falan. Hani üzerine tutuyor adam bilmem ne yapıyor falan filan. Asla iletişim kurmuyorlar ama benimle. İşte ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum falan, dinlemiyorlar. Daha sonra ben son bir umutla Do you speak English dedim. Adam yes dedi. Ah dedim be işte bu falan. Bir kez gerçek bir yabancıyla İngilizce konuşma deneyimini yaşamanın heyecanıyla coştum. Sürekli işte 1,5-2 saat falan muhabbet ettik. Bunlar İran'dan geliyorlarmış. İran'dan kaçmışlar. Adam doktormuş, karısı doktormuş. İşte kardeşi var, işte annesi var, babası var falan. O yüzden kalabalıklar. Pantolon alacaklarmış, anlaşılan oydu. Türkiye'den Kanada'ya göçmeye çalışıyorlarmış. Kanada'ya iltica etmeye çalışıyorlarmış falan filan. Bunları falan konuştuk. Bir yandan ben adama işte pantolonu denettiriyorum. İşte oldu olmadı bilmem ne falan filan. İşte 7-8 tane opsiyondan bir tanesini beğendiler. Ama ben o esnada çok misafirperverim ya. Ülkemizi en iyi şekilde tanıtacağım ya. Çay söylüyorum, içiyorlar, bir daha söylüyorum. İşte 2-3 kere çay söyledim. Yani 20-25 tane çay söyledim toplamda. Ve ala ala bir kot aldılar toplamda. Yani baktığınız zaman aslında hani o toplam kottan elde ettiğimiz kar belki de çay parasına gitti komple. Öyle bir meblağıydı yani. Ama zaten ticari zekamın olmadığı gerek bisiklet anısında gerek kaydırak anısında son derece belliydi. Yani annemle babamın belki de beni dükkana koymaması gerekiyordu. Zaten annem de geldi bayağı bir dalga geçti benimle. Ha adamlara çay ısmarlamışsın, bütün işte kârı onlara çaya yedirmişsin falan filan. Ben de hani böyle şey yapmıyorum. Ne olacak onlar bizim misafirimiz falan diye şey yapıyorum. Her neyse yaptığım şey salakça olsa da ve ilk aşamada bir katkısı olmamış gibi görünse de ben evde otururken bir gün bu İranlılar yere gelmişler ve anneme hani ufaklık anlamında hani böyle şey yaparsınız ya elinizi diz seviyesinde falan yere doğru yere paralel tutarsınız. Öyle bir hareket yapmışlar. Annem kimden bahsettiklerini anlamış ve bir evi aradı. Hemen dedi dükkana gel işte yarım saat sonra burada ol, ben alamlara söyledim sen geleceksin diye seni bekliyorlar, not alacaklar dedi. Tamam dedim. Daha sonra dükkana gittim, işte gene adamlarla karşılaştık falan, selam sabah hoş beş, bir kere daha mal sattık. Böyle 4-5 kere geldiler, hep beni çağırdılar, gittim satış yaptık. Ama daha sonra bir gün gelmemeye başladılar, muhtemelen Kanada'ya göç ettiler, iltica edebilirler sonunda. Kendilerine Kanada'daki hayatlarında başarılar diliyorum tabii eğer oradalarsa. Neyse işte bu da böyle bir bölüm oldu. Zaten buna benzer bir bölüm kaydetmiştim, sanırım 10. bölümdü. kişisel cehalet tarihim adı altında ama bakın deştikçe yenisi çıkıyor. İnanılmaz gerçekten. Yine de beni dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmeye devam edersiniz. Hoşça kalın.